sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta biraz zor bir konu başlığıyla sizlerin karşısında olacağız. Çünkü bu haftaki konumuz kanser hastası olmak. Hani çoğu zaman adını duyduğumuzda bile ürperdiğimiz, belki o kavramı söylerken bile çekindiğimiz, aman evlerden ırak olsun, uzak olsun diye duamızda eklediğimiz bir hastalık. Çağımızın hastalıklarından biri kanser. Dünyanın en önemli sağlık sorunları arasında ve dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alıyor kanser hastalığı. Kanser vakalarının önemli bir kısmı sigara ve obezite ile ilişkili ve çok önemli bir bilgi var ki bunu hemen programın başında sizlerle paylaşmak istedim. Ona göre kansere dair bir algı oluşturalım, düşüncelerimizi yerleştirelim diye zihinlerimizde. Uzmanların ifadelerine göre kanser önlenebilir ve korunulabilir bir hastalık. Ve aslında %90-95 oranında önlenebilmekte ve iyileştirilebilmekte bugün pek çok kanser türü deniyor. Ve yine program öncesi hazırlıkları yaparken benim de karşılaştığımda aslında şaşırdığım bilgilerden biriydi ki bunu da yine hemen konu başlığının akabinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanser hastalığının oluşumunda genetiğin etkisi %10, çevresel faktörlerin etkisi ise %90'mış. Bakın çevresel faktörler derken hani az önce dedik ya kanser vakalarının önemli bir kısmı sigara ve obezite ile de ilişkili diye. Bununla birlikte kötü beslenme, hareketsiz yaşam ya da aşırı stresli tempolu bir hayat, sigara ve alkol kullanımı, güneş ışığının zararlı etkilerine uzun süre maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması kanser görülme sıklığını aslında azaltabilir. Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışlarıyla kansere karşı korunulabilmekte ve tarama programları sayesinde de erken teşhisle yaşam süresi uzatılabilmekte. Kötü beslenme dedik, dengesiz beslenme, sigara ve alkol kullanımı, hareketsiz bir yaşam. Düşünün ki saatlerce televizyon karşısında ya da bilgisayar karşısında ya da elimizde cep telefonuyla oturarak geçirdiğimiz anları bir düşünün. Ya da bunun diğer uç boyutuna bakarsak aşırı stresli tempolu koşturmaca içerisinde ve dinlenmeye dahi zaman ayıramadan belki uykumuzdan da fedakarlık yaparak geçirdiğimiz o hayat süresini de düşünürsek işte kimi zaman hareketsiz yaşam, kimi zaman da aşırı stresli tempolu yaşam kanser hastalığına davetiye çıkarabiliyor. Bakın günümüzde artık tarama programları yaygınlaştırıldı kanserle ilgili ve Türkiye'de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun çabalarıyla yurdumuzda ilk kanser hastanesi 1956 yılında Ankara'da açılmıştı ve yine bu kurumun önerisiyle 1956 yılında Nisan ayının ilk haftası yurdumuzda kanserle savaş haftası olarak kabul ediliyor. Kanserle Savaş Haftası etkinlikleri, programları düzenlenirken amaç nedir? Amaç, kansere dair farkındalığı ve bilinçlendirmeyi artırmaya çalışmak. Bununla birlikte Şubat ayında 4 Şubat tarihi, 1-31 Ekim tarihleri arası, bunlar da yine kansere dair belirli gün ve haftalar arasında yer alıyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü, Nisan ayının ilk haftası Kanserle Savaş Haftası ve 1-31 Ekim tarihleri arası da göğüs kanseri bilinçlendirme ayı olarak kabul edilmiş. Tüm bunlarla aslında istenen, hedeflenen, yapılmak istenen ne? Kansere dair farkındalığı ve bilinçlendirmeyi artırmaya çalışmak. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftada Otizm Farkındalık Günü'ydü. bizde otizme dair bir farkındalık oluşturabilmek amacıyla Sen Olsaydın programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce otizm konusunu ele almaya çalışmıştık ve otistik bir çocuk ya da genç olsaydın ya da otistik çocuk veya gencin ailesi olsaydın sorusunu sizlere yöneltmiştik. İşte bu hafta kanser hastası olmak konu başlığını seçerken de yine aynı çerçeveden programı hazırlamaya gayret ettik. Aynı bakış açısıyla bu hazırlığımızı yapmaya çalıştık ki amacımız kendi hayatlarımız dışındaki hayatlara dair de bir farkındalık geliştirmeye çalışmak. Günümüzde KETEM adı verilen kanser erken teşhis tarama eğitim merkezleri var ki Türkiye'de bunların sayısı 200'ün üzerinde. Gerek göğüs kanseri ve gerekse kalın bağırsak ve rahim ağzı kanser taramaları yapılıyor. Peki şunu soralım her şeyden önce, nedir kanser? Kanser hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması, en genel ifadeyle. Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla vücudumuzun o düzeninde, işleyiş sisteminde bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Anormal şekilde çoğalan bu hücreler bulundukları yerlerdeki doku ve organları işgal ederek ve işgal ettiği bu bölgelerin de görevlerini engelleyerek vücudun o doğal akışını, süreci bozuyor. Türkiye'de her yıl on binlerce yeni kanser teşhisi konuluyor. Kadınlarda en sık göğüs ve rahim kanseri, erkeklerde prostat ve akciğer kanserini görüyoruz. Her ne kadar rakamlar korkutucu olsa da az önce de dediğimiz gibi bugün erken tanı ve koruyucu tedbirler sayesinde birçok kanser türü %90-95 oranında önlenebilmekte veya iyileştirilebilmekte. Ancak ne yazık ki kimi zaman bilgi eksikliği, bazen korku, ihmal gibi sebeplerle şüphelendiğimiz hususlar olsa bile doktora gitmekten, hekime başvurmaktan korkuyoruz. İşte bu da neyi ortaya getiriyor? Teşhisin geç konulması ve dolayısıyla tedaviye geç başlanması gibi bir riski ortaya koyabiliyor. Her şeyden önce şunu kabul etmek lazım. Kanserden değil, geç kalmaktan korkmalı. Ve yine kanserden değil, ümidimizi kaybetmekten korkmalı aslında. Değerli dinleyicilerimiz, bu tam da yeri gelmişken hatırlatmamız gereken bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Allah ölümden başka devasını yaratmadığı hiçbir dert yaratmamış. Yani ölümden başka her hastalığın bir şifası var. Bugün tıp ve teknoloji ilerledikçe hastalıkların devası, şifası da bulunuyor ve bulunacak. Örneğin geçmişte verem çaresiz bir hastalık olarak görülüyordu. Ancak bugün tedavisi çok da kolay, mümkün olan bir hastalık. İşte bunun gibi her geçen gün tıp ve teknoloji ilerledikçe farklı hastalıklara farklı çözümler, çareler bulunacak. Peki bu süreç içerisinde kanser hastası neler yaşar? İsterseniz asıl konumuz olan o ayrıntıya geçelim. Şu dakikadan itibaren kendimizi bir kanser hastasının yerine koymaya çalışalım ya da kanser hastasının yakını olarak olayları şöyle bir düşünmeye başlayalım. Herhangi bir şüphe ya da rahatsızlıkla doktora gittiniz ya da özellikle belli bir yaştan sonra yapılan rutin taramalar sebebiyle tahlil ve tetkiklerinizi verdiniz. Bu arada genel olarak ailenizde kanser öyküsü olan yakınlarınız varsa ve doktorlar da daha önce size genetik olarak yüksek risk grubunda olduğunuzu söylemişlerse, işte o süreçte merakla ve kaygıyla sonucu bekliyor olacaksınız. Tabii bu süre içerisinde zaman geçmek bilmez. Bir an önce sonuçlar açıklansa da rahatlasam diye o vermiş olduğunuz tahlillerin, tetkiklerin sonuçlarını merakla beklemeye başlarsınız. Bu süreçte adeta insan bir sarkaçta gider gelir. Bir yandan içinizden bir ses der ki hayır bana bir şey olmaz. Ama yine içinizden bir başka ses der ki peki ya olursa? İnsanoğlu genelde hastalık, dert ve kederlerin, felaketlerin başkasının başına geleceğini düşünür. Bu trafik kazası, deprem, yangın ya da bir herhangi bir hastalık olabilir. Genelde bunları kendimize çok fazla yakıştırmayız, yaklaştırmayız da düşünce dünyamızda. Bu düşünce Bir yanıyla insanı paranoyadan koruyan bir savunma mekanizması sağlarken kimi zaman da bir yönüyle tedbir alması gerektiği durumlarda boş vermesine sebep oluşturabilir. Gelelim o sonucun açıklandığı ana. Size verilen gün ve saat geldi ve nihayet hastaneye, doktorun odasına girdiniz. Geçtiğimiz haftalarda Sen Olsaydın programında sağlık çalışanı olmak konusunu işlerken hatırlayacağınız üzere demiştik ki doktorların belki de en zorlandıkları anlardan biridir hastalarına ya da hasta yakınlarına özellikle zor ve ağır olan bir hastalığın olduğunu açıklamak, yani bu tanıyı açıklamak. İşte tam da böylesi bir anı hayal edin. Beklenen süre gelmiş ve siz doktorun odasındasınız ve doktor size hastalığın olduğunu ya da olmadığını açıklayacak. Ya o odadan rahatlayarak çıkacaksınız ya da o andan itibaren hayatınızda çok şey değişecek. Doktor hastalığı ve olası ihtimalleri söylemezse gerçeği sakladı olur demiştik hatırlayacağınız üzere o programda. Ama söylerse de nasıl bir doktor, nasıl bir insan ki hastanın yüzüne söyledi bunu yorumları yapılır. İşte bu da doktorluğun ve sağlık çalışanı olmanın handikaplarından, dezavantajlarından biri. Hastanın hastalığıyla ilgili bilgilendirilmesi ve en doğru, en sağlam bilgileri alması onun en temel hakkıdır. Ancak bazen hasta yakınları sadece kendilerinin bilmesini ve hastaya söylenmemesini isteyebilir. İşte burada doktor çok zor ve önemli bir görevle karşı karşıyadır. Kime, neyi, nasıl ve ne kadar anlatacağını çok iyi bilmek ve iyi bir karar vermek zorundadır. Kanser tanısı hastaya söylenirken aşırı ümit ya da aşırı ümitsizlik yerine iyimserliğe de yer veren, vurgu yapan gerçekçi bir yaklaşım tercih edilmeli. Aksi takdirde hasta ya çocuk yerine koyulup avutulduğunu düşünecek, ya kendisine doğru bilgiler verilmediğini ya da kendisinin gerçekçi bir şekilde yönlendirilmediğini düşünecek. Ama tersi söylenirse, yani hastalığın çok ilerlediği ve tedavinin çok da olumlu sonuç vermeyebileceği çok gerçekçi bir şekilde hastaya aktarılırsa, bu kez de hasta kendisine umutsuz bir vaka ve adeta yaşayan bir ölü gibi muamele edildiğini düşünebilecek. Bu da daha ilk anda tedavi sürecinin hemen başındayken hastanın tedaviye bakış açısını ve beklentilerini hekimiyle arasındaki doktor-hasta ilişkisini olumsuz etkileyebilecek. Evet, diyelim ki odadan çıkarken artık siz kanser hastası tanısı koyulmuş bir kişi olarak çıktınız. Peki o andan itibaren hayatınızda neler değişecek? Gerek kanser hastası olarak ve gerekse kanser hastasının yakınları olarak hayatınızda neler değişecek? Şöyle bir o sürece de bir bakalım nelerin değiştiğine, en azından konu başlıklarıyla. Tabii her şeyden önce kişinin kendi iç dünyasında çalkantılar başlayacak. Büyük bir şok, üzüntü, karamsarlık ve gelgitler yaşanacak. Ümit, ümitsizlik arasında kişi gelip gidecek. Bununla birlikte iş ve ev hayatındaki değişiklikler başlayacak. Çalışan bir kişi ise işine ara verecek, belki işini bırakacak ya da rapor veya izinle o süreyi, tedavi sürecini o şekilde geçiştirmeye çalışacak. Sorumlulukları farklılaşacak. Örneğin bir anne ise o arada belki çocuklarıyla başkası ilgilenmek durumunda kalabilecek. Veya destek gerektiği için, hem manevi anlamda hem de fiziksel destek gerektiği için o eve, o ailenin yanına akrabalardan biri belki geçici olarak onların yanında kalmaya gelebilecek. Tüm bunlar olası değişiklikler içerisinde. Ancak çok önemli bir değişiklik var ki o da kişinin hayatında bir belirsizlik oluşması. Aslında bunu söylerken bizler hayatımızda ne kadar garantiyle yaşıyoruz bunu da sormak lazım. Yani kanser tanısı konulmamış bir kişinin hayatında her şey ne kadar garanti acaba? Aslında bu sorunun cevabı malumken her nedense kanser hastası olduğu andan itibaren kişi hayatında çok büyük belirsizlik yaşadığını düşünür. Aslında her halükarda hayatımızda bir belirsizlik yok mudur? Vardır, ama kişi o hastalığı yakalandığını öğrendiği andan itibaren sanki öleceği ve ölümle karşılaştığı an gelmiş gibi düşünür kendi düşünce ve duygu dünyasında. kendisini ölüme daha yakın görür. Oysa ki ölüme her zaman yakın değil miyiz? Yani sadece kanser hastaları mı ölür? Hayır. Onun dışında belki hiç sebepsiz, ölüm sebebi bilinmeyen, belki çocuk yaşta, genç yaşta ölümler yok mudur? Vardır. Ama nedense biz kanserle ölümü çok birebir eşleştiriyoruz. Kişiyi ölümden yine eceli korur dediğimiz bir söz vardı. Yakını vefat eden biri olmak konu başlığını işlediğimiz Sen Olsaydın programında. Hakikaten öyle değil midir? Hani defalarca ölmek yerine, ölüp ölüp dirilmek yerine bildiğimiz, kabul ettiğimiz bir gerçek değil midir bu? Kişi hayatında sadece bir kez ölecek aslında. Ama biz ne yapıyoruz? Ölüp ölüp dirilmekle belki yaşayamadan ölmüş oluyoruz bir anlamda. Her gün ölüm korkusu yaşamak yersiz, anın kıymetini bilmektir aslında bu noktada insana düşen ve şu sözü de tekrar hatırlatmak istiyorum acizane, kişiyi ölümden yine eceli korur. Bununla birlikte çevreden gelen kimi tepkiler de bu düşünceleri ne yazık ki pekiştirir, vah vah daha çok gençmiş şeklinde. Bu sözün nereye gittiğini bilmeden söylenen, patavatsızca söylenen belki sözler, bu ve benzeri sözler de kişinin moralini daha da bozabilir. Kendisine ölecek kişi gözüyle bakılması, şunu unutmayalım ki hiçbir insanın gözünden kaçmaz. Her şeyden önce ilk iş olarak hasta ve hasta yakınlarının bu konudaki bakış açılarını tevekküle sabitlemeleri gerekiyor. Yani doktorunuza güveneceksiniz, doktorunuzun söylediklerini yerine getireceksiniz. Bir yanıyla zaten tedavi süreci başlamış olacak ama bununla birlikte ümit var olacaksınız ki, çünkü kanser hastalığının tedavisinde amaç nedir? Hastayı ruhsal yönden yıkmadan kanserle mücadelesine yardımcı olmaktır. Ruhsal yönden yıkılan bir hasta kanserle mücadele edemez. Hastanın psikolojik direnci bağışıklığını güçlendirecek, o da kanserle mücadelesine güç katacaktır. İşte bu sebeple diyoruz ki her şeyi yaptıktan sonra artık ötesini tevekküle sabitlemek lazım. Bu canı veren sensin, bu can senindir, aldığım nefes senindir diyebilmek lazım bundan ötesinde. Güzel bir eser arası vereceğiz. Eşref Ziya, can senindir diyecek.
Thank you. sensizliğe seni sordum, sormadım sana. Gözlerimle sevda ördüm, yolladım sana. Sensizliğe seni sordum, sormadım sana. Gözlerimle sevda ördüm, yolladım sana. Aldığım nefes senindir, baharım yazım senindir. Ömrümü verdim yıllar, bu bedende can senindir. Aldığım nefes senindir, baharım yazım senindir. Ömrümü verdim yıllar, bu bedende can senindir. Aldığım nefes senindir, baharım yazım senindir. Ömrümü verdim yıllar, bu bedende can senindir.
TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir eser dinledik. Can senindir dedi Eşref Ziya. Aldığım nefes senindir, baharım yazım senindir. Ömrümü verdiğim yıllar, bu bedende can senindir. Evet, biraz tevekkülle bakabilirsek hastalık sürecini daha rahat atlatabiliriz diye düşünüyorum acizane. Tabii bu süreç içerisinde ümit olan anlar, ümitli olduğumuz anlar ya da ümitsiz olduğumuz anlar olacaktır insanlık hali. Bununla birlikte endişeler, kaygılar da var. Ekonomik kaygılar var. Hem iş hayatının belki bırakılması, iş hayatına ara verilmesi sebebiyle ya da tedavi sürecinin belki beraberinde getireceği bir takım ekonomik sıkıntılar olabilir, buna dair kaygılar olabilir. Çocuklar ve eşe ilişkin kaygılar olabilir. Yani onlar bu süreçte ne yapar? Bir bayan ya da bir erkek olarak, bir anne ya da bir baba olarak, tabii sorumluluklarımız çerçevesinde hayata baktığımız anlar da var. Ona ilişkin kaygılar da olabilir. Kişinin işine, mesleğine, kariyerine ilişkin kaygılar olabilir. Bu noktada işine ara vermek durumunda kalabilir. Bununla birlikte acı çekmeye ve hastalığın ilerleyen aşamalarına ilişkin kaygılar olabilir ki kaygının en çok yaşandığı aşamalardan biri tedavi sürecinde kemoterapi süreci. Kemoterapi ardından kişinin saçı, kaşları dökülüyor ki hakikaten bu kişiyi psikolojik olarak çok yıpratıyor, özellikle bayanları. Bunun dışında bulantı, yoğun bir bulantı yaşanması, vücudun yaşayacağı o yoğun halsizlikte yine tüm bunlarda birebir kaygıyı artıran hususlar. Bununla birlikte yine kanser hastası tekrar aynı hayata kaldığı yerden dönebilecek miyim düşüncesi de taşıyor. Geleceğin belirsizliği, hastalığın ne netice vereceği, tedavinin olumlu sonuç verip vermeyeceğine ilişkin belirsizlik ve kaygılar da beraberinde yaşanıyor. Tüm bunlarla birlikte neden ben ve neden bu hastalık sorusu da sorulabiliyor. Daha önce Dünya Hali programını ve engellilikle ilgili sıkıntıları sizlerle paylaşırken bu konudan çok bahsetmiştik. Programımızı dinleyenler hatırlayacaktır. Neden ben ve neden bu hastalık düşüncesi aslında her şeyden önce yanlış bir soruyla yola çıkartıyor bizi. Çünkü ancak doğru sorular doğru cevapları getirir, bunu unutmamak lazım. Eğer sorumuz yanlışsa bulduğumuz cevaplar da yanlış olacaktır. Burada neden ben ve neden bu hastalık diye sormak yerine ne yapabiliriz? Bakın, doğru sorular neler olabilir? Bu hastalıkla nasıl baş edebilirim diye sorabiliriz. Buna emek harcayabiliriz, zaman harcayabiliriz. Kendimi bedenen, ruhen nasıl güçlendirebilirim? Hayatımda neleri nasıl değiştirirsem tedavi sürecini daha olumlu yönde etkileyebilirim ki bu noktada doktorların da tavsiyeleri, özellikle o kanserle ilgili tedavi süreci başladığı andan itibaren ne der doktorlar? Beslenme tarzınızı, yaşam tarzınızı ve düşünce tarzınızı değiştireceksiniz. Keşke bunu kansere yakalanmadan önce her birimiz yapabilsek, beslenme tarzımızı, yaşam tarzımızı ve düşünce tarzımızı değiştirebilsek. Çünkü tüm bunlar aslında hastalığı tetikleyen süreci de beraberinde getiriyor. Ama aynı şekilde bunlarla ilgili düzenlemelere gitmek de hastalığın tedavisinde önemli faktörler arasında. Hep hastadan bahsettik, hastanın ruh halinden bahsettik ama peki ya kanser hastası olan bir yakın olsaydınız, yani o kişinin yakını olmak nasıl bir duygudur? Hasta yakınları da maddi manevi çok yıpranır bu süreç içerisinde. Hastaya sunulan moral motivasyon desteği, kullanılan dil, seçilen kelimeler, yüz ifadeniz, bir hasta yakınıysanız eğer sizin için altı çizilmesi gereken çok önemli konular aslında. Sorumluluklarının tamamını hastanın üzerinden almamak, her şeyden öte hayat devam ediyor düşüncesini verebilmek de önemli. Evet, hastasın, o hastalığın zaten bir yorucu, yıpratıcı yönü var. Dolayısıyla hastasın, yapamazsın yerine yapabileceklerinin desteklenmesi ama bununla birlikte onu yoran, zorlayan sorumluluklarının da omzundan alınması gerekiyor. Eğer kanser hastası bir tanıdığınız varsa ve siz onun yakınıysanız, hele ki onunla birebir zaman geçiriyor, aynı evi paylaşıyorsanız. Yani günlük yaşamın aslında doğru şekilde desteklenmesi gerekiyor kanser hastasının. Hastalığı atlatanlarla ilgili bir takım söyleşilere bakılabilir bu noktada. Bu programı hazırlarken pek çok ünlünün, kanser hastalığını atlatan pek çok ünlünün onlarla ilgili yapılan röportajlarına göz attım. Öyle vurucu cümleleri vardı ki, mesela birisi diyordu ki, hastalık bana bir dakika dur dedi. O kadar yoğundum ki kendime vakit ayıramıyordum ama kanser hastası olduktan sonra anladım ki önceliklerim arasında kendime de yer vermem gerekiyor. Yine kanser hastalığını atlatan bir bayan yazarın ifadesi bu. Diyor ki, kanser size yapacaklarınız için zaman tanır, yapmak istediklerinizin farkına varırsınız ve o sürede onları yaparsınız. Kanserle ilgili çok çeşitli filmler var. 3 tanesinin ismini vererek programı yavaş yavaş artık bitirmek istiyorum. Bensiz Hayatım. Bu filmde kişi kanser hastası olduğunu öğreniyor bir bayan ve ondan sonra kalan sürece neleri yapmak isterdim bu hayatta diye bir liste hazırlıyor ve o yapmak istediklerini yaşamaya gayret ediyor. Şansa Bak isimli sinema filminde ise bu kez bir erkek kanser hastası, o da çevresinin de desteğiyle hayatı yeniden keşfediyor. Bakın, o kanser hastalığını yaşadığı evre içerisinde. Ve üçüncü bir filmde kız kardeşimin hikayesi. Burada da çocukları lösemi hastası olan bir ailenin yaşadıkları, onların çabası bir kız kardeşin gözünden anlatılıyor. Kanserle ilgili pek çok film var. Bundan somut örnekler çıkarılabilir. Onların yaşadıklarına dair farkındalıklar geliştirilebilir. Bu konuda diğer ayrıntıları siz sinema severlerin takdirine ve zamanına havale ediyoruz. O halde son olarak şu sözle bitirelim. Hiçbirimize bu dünyada sonsuz bir hayat vaat edilmemişken, hayatı hoyratça ve erteleyerek yaşamak yerine bir an için, adeta yaşamak için şu kadar ömrünüz kaldı denilen bir kanser hastasıymış gibi düşünüp kalan ömrümüzün kıymetini bilerek dolu dolu yaşarsak, hayatımızı katleden ve gözle görülmeyen asıl kanser hücrelerini de o zaman bertaraf etmiş oluruz diye düşünüyorum. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar, hasta yakınlarına da kolaylıklar diliyorum ve tüm insanlara sağlık, sıhhat, huzur, afiyet, dua ve temennilerimizle programımızı nihayete erdiriyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.